Ayrım 21.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan günlerdir en fazla birkaç saat uyuyabilmişti. Ama şimdi kendini son derece dinç hissediyordu. Putin harekete geçtiklerini bildirmişti. Şu anda Ermenistan sınırında birlikleri vardı. İstedikleri zaman yardımlarına geleceklerdi. Fransa, Almanya ve Çin de harekatta ortak hareket edecekti. O zaman Amerikalılar çekilsin yeter, ülkemizi biz koruruz yine diye cevap vermişti. Danışmanı Suavi telefonda Hikmet Pars'ın olduğunu söyleyince hemen yerinden fırladı. Paşam başardık diye bağırıp durumu anlattı. Hikmet Pars hemen oraya geliyorum başbakanım dedi. Dur paşam dedi gülerek Tayyip Erdoğan. Bağcılar'da buluşalım, bu haberi televizyondan verelim milletimize. Direnenlere güç verir bu haber. Tüm dünya oluşan yeni güç dengesi nedeniyle şaşkındı. Gelişmeler çok hızlı oluyordu. Hover Strike olacağı buydu diye düşündü. Bu iki kişinin oynadığı bir satranç maçı değildi. Diğer oyuncuları hafife almışlar, Türklere çok konsantre olmuşlardı. FBI Başkanı Robert Mueller, CIA Direktörü Porter Ghost, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve Savunma Bakanı Donald Rumsfeld bu yeni gelişme üzerine toplantı yapıyorlardı. Condoleezza Rice çaresiziz dedi. Tek süper gücüz ama karşımızda tüm dünya birleşmişse bu ancak yıkıma giden bir savaş olur. Hover Strike bir an odada başkanın olmadığını fark etti. Başkan ne diyor bu duruma diye sordu. Donald Rumsfeld parmaklarını birleştirdi. Şu anda başkan dinleniyor. Kararı biz vereceğiz. Howard, Bayan Rice ile ben yüksek mahkemenin Washington bombalamasından kurtulan iki üyesinden bir karar aldık. Eğer başkanı istifaya ikna edemezsek bu kararı uygulayacağız. Yanımızda mısınız? Bu savaşı bitirmeliyiz. Hover Strike şaşırmıştı. ABD'nin Şahin diye anılan Neo John denilen iki ismi şimdi barış istiyordu. İtiraf etmem gerekiyor ki karşımızda başka bir güç bulamasak da Türkler karşısında zor durumdayız. Yanınızdayım dedi. 7 Haziran 2007 saat 17.00 New York. Gökhan mucizevi açıklamayı dinlerken bastonuna dayanıp ayağa kalktı. Sanki o anda oturmak bir saygısızlık gibi gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı başkanın istifa ettiğini, yerine Washington'da ölen başkan yardımcısı Dick Cheney'nin makamına atanan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in geçtiğini söylüyordu. Esas önemli olan haber bu değildi. Savaş bitmişti. ABD ordusu Türkiye'den bir an önce çekilecekti. Yorumcular diplomatik gelişmelerin olduğunu, diğer ülkelerin ABD'ye ultimatom verdiklerini söylüyordu. Özellikle Ruslar Türk sınırına dayanmış ve ABD birliklerinin çekilişini gözleyeceklerini açıklamışlardı. Spiker bir an kulaklığından gelen bilgiye dikkat kesildi. Sayın seyirciler, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması yapıyor. Gökhan'ın gözleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı Hikmet Pars ve yanındaki sağ kalan kabine üyelerine dalıverdi. Savaşın en acımasız ve zorlu günlerini burada tıkılı iyileşmeyi bekleyerek geçirmişti. Tayyip Erdoğan kalabalık basın mensuplarının yerleşmesini ve gürültünün kesilmesini bekledi. Bu zor bir mücadeleydi diye başladı. Var olma mücadelesi. Türkiye her kesimiyle önemli bir sınav verdi, savaş verdi. Neler olup bitti daha sonra uzun uzun üzerinde duracağız. Ama şimdi diyebileceğimiz tek şey şu, savaş bitti ve Türkiye Cumhuriyeti ayakta. Tayyip Erdoğan'ın konuşması çevrilirken içeri Gerard Wertmann girdi. Gökhan bu adamı Bay D-Day diye tanıyordu. İlk tanıştıkları anı hatırladı Gökhan. Baskının yapıldığı gün kolu kırık ve ayağından yaralanmış halde kaçmaya çalışırken siyah bir minibüs hemen Gökhan'ın yanında sert bir fren yapmış, arka kapıyı açıp fırlayan iki kişi kollarından tuttukları gibi yaralı adamı içeri atıvermişti. Tüm operasyon 3 saniye sürmüştü. Gökhan nedense bunların kendisinden yana olduğunu anlamıştı. Kan kaybından neredeyse bayılacakken kendisine gülümseyen kır saçlı adamı fark etmişti. Zaten sonra da kendini kaybetmişti. Ayıldığında aynı adam yatağının başındaydı. Yarası tedavi edilmiş, kırığı sarılmıştı. Merhaba diye başlamıştı adam. Sen beni tanımıyorsun ama ben seni iyi tanıyorum Gökhan. Yoksa Frank Konsal mı demeliyim? Gökhan karşılık vermemişti. Biraz yorgunluktan, biraz o küçük çocuğa Teoman amcanın verdiği öğütten. Soru olmayan cümlelere yanıt verme. Herhalde benim kim olduğumu merak ediyorsundur. Bana Bay D-Day diyebilirsin. Ama bu isim de bir şey ifade etmez değil mi? Doğrusunu istersen ben senin Rotterdam'daki son işinin patronuyum. Gökhan'ın gözleri parladı. Demek sisteme girip onu yönlendiren bu adamdı. Adam güldü. Ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum ama izin ver de biraz daha şaşırtayım seni. Adam odanın diğer ucundaki sandalyeyi yatağın yanına getirip oturdu. Sadece o iş için seni yönlendirmedim. Malum dosyanın eline geçmesini, arabayı patlatıp bir an önce Türkiye'ye dönmeni de sağladım. Hepsi dolaylı yollardan Türklerin ABD'nin planlarını öğrenmesi içindi ama planın başarılı olmadı. Bir pipo çıkarıp yakacakmış gibi yaptı, sonra Gökhan'a bakıp neyse der gibi tekrar cebine tıktı. O sırada Amerika'ya dönmem gerekiyordu ve senin izini kaybettim. Ta ki televizyonda aranıyor ilanların çıkana dek. O bombanın arkasında senin olman şaşırtıcıydı doğrusu. Tamamen başarısız olduğumu düşünürken hem de... Neyse seni çok sıkmayayım. Polisin içindeki adamımızdan baskınını öğrenince buralarda olmamız gerektiğini düşündüm. Böylece sen pencereden atladığında çok cesur adamsın. Oralardaydık işte. Bütün hikaye bu. Böylece Bay D-Day Gökhan'ın iyileşmesi için yardımcı olmuştu. D-Day Tayyip Erdoğan açıklama yaparken içeri girmişti ama yalnız değildi. İki güzel bayan ellerinde yemek dolu tepsilerle birlikte geldi. Kutlamaya değer bir haber diye düşündüm Gökhan dedi Bay D-Day. Arkasından bir şişe çıkardı, içi portakal suyu doluydu. Tedavi dönemin boyunca alkol yasak sana, o yüzden vitamin deposu sıkma portakal suyu içeceğiz. Gökhan elbette mutluydu ama bir kırıklık vardı içinde. Beraber yemek yerken açıklamaları izliyorlardı. Baş döndürücü bir haber trafiği vardı. Almanya, Fransa, Rusya hatta Çin, Türkiye'nin yeniden imarı için yardımcı olacaklarını söylüyorlardı. Yeni başkan Donald Rumsfeld de ABD'nin kendini sorgulayacağını, çılgın bir başkanı verebileceği zararı gördüklerini söylüyordu. Oysa ABD'yi bu duruma getiren politikanın mimarları arasında o da vardı. Gökhan, Amerikalılar hep böyle işte, suçu birine attılar ve kendini sıyırmaya çalışıyorlar dedi uzun sessizliğini bozarak. Bay D-Day gülümsedi. Merak etme, bu kez burunları fena sürtüldü. Özellikle sen Washington'u yok ederek yaptıklarının bir bedeli olduğunu onlara çok güzel gösterdin. Belki böyle daha iyi oldu. Gökhan mırıldandı. İyi mi oldu? Yüz binlerce insanın... D-Day'in ağzındaki lokma boğazına kaçtı. Öksürükler arasında özür dilerim dedi ama biliyorsun ben engel olmaya çalıştım. Sen de... Doğru söylüyordu. Gökhan elini salladı. Boş ver, neler olduğunu biliyor musun? ABD çekilmeyi nasıl kabul etti? Bombanın bir etkisi olmamıştı. D-Day kahkaha attı. Gariptir ama Türkiye'nin kurtuluşu yine senin raporun sayesinde oldu. Dolayısıyla benim. Savaşı engelleyemedik ama bitirebildik. Başbakanımız akıllı adam. Raporu diğer ülkelere gönderip ABD'nin tek başına Anadolu'ya sahip olması durumunda ne olacağı konusunda onları uyardı. Ve hepsi birleşip biraz yavaş oldu ama harekete geçtiler. Gerçi böyle bir süper güce karşı direnmeseydiniz belki de cesaret bulamazlardı. Askeri stratejistlerimiz bu anlaşma olmasa bile Amerikalıların üstünlüğü yitirdiğini, orta vadede Anadolu'daki direnişe tutunamayacaklarını söylüyor. Gökhan'ın içinde bir sevinç büyüdü. En başından beri savaş sırasında ülkesinde olmadığı, engel olamadığı için suçluluk duyuyordu. Bu haber onu mutlu etmişti. En azından bu dosyayı ulaştırmasının bir yararı olmuştu. Görüyorum ki günlerdir ilk kez seviniyorsun. İnsanların saldırıya uğrarken, savaşırken burada tıkılı kaldığın için rahatsızsın değil mi? Merak etme, sana çok önemli bir hediyem olacak. Gökhan gözlerini kısıp baktı. D-Day önündeki yemek tepsisinin altını işaret etti. Gökhan tepsiyi kaldırdığında sarı bir zarfın yapıştırılmış olduğunu fark etti. Açtığında bazı fotoğraflar eline düştü. Uzun suratlı, zalim ifadeli bir adam vardı bazılarında. Bir de gösterişli bir malikane görülüyordu. D-Day, bu Adrian 3. line'ım dedi, o senin. Gökhan zarfı masanın üzerine attı. Yaptıklarının karşılığını mı istiyorsun? Kızmıştı. D-Day alınmamıştı, piposunu yakarken manalı bir şekilde gülümsedi. Yanlış anladın, o adam yeryüzünde bir süre yalnız kalmayı en çok istediğin adam bence. Gökhan şaşırmıştı, resme bir daha baktı. Kim bu Adrian 3. line'ım? Line'ım ailesi Amerikan iç savaşından beri giderek zenginleşiyor. Patrick Lynham savaş sonrası Güneylilerin arazilerine el koyarak, çetesiyle onları soyarak zenginleşmişti. Daha sonra demir, çelik ve maden işine girdi. Ha bir de ülkedeki mezarlıkların çoğu onun. Bir an piposundan nefes çekip anlatmayı kesti. Gökhan sabırsızlıkla diyerek devam etmesini istedi. Madencilik dedim, anlamadın mı? Bu adam Ornikorn'un ve daha önemlisi Türkiye işgal planının arkasındaki tek isim. Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Gökhan resmi alıp uzun uzun baktı. 8 Haziran 2007 Türkiye. Savaşın bittiği günün ertesinde güneş farklı bir Türkiye düsüne doğdu. Yaşanan bunca acıya ve kayıplara rağmen insanlar korkunç bir kabustan uyanmanın rahatlığını hissediyordu. Bu topraklar dünyanın kalbiydi ve ona sahip olmak ateşle imtihanı gerektiriyordu. Ve her nesil bu imtihanı vermek zorunda kalabilirdi, kalmıştı. Kuşluk vakti koyunları alıp Malazgirt Ovası'na otlatmaya götüren Hasan, Arabistan'da çalışan amcasının gönderdiği radyoyu da yanında götürmüştü. Radyo birden sürekli olarak haber yayını yapılıyordu. Yorumcular bir süper güç olan ABD'nin Türkiye'de ağır bir darbe aldığını altını çiziyor, yurt dışı muhabirleri bütün dünya başkentlerinden tepkileri aktarıyordu. Türkiye tıpkı bir önceki asrın başında olduğu gibi varlığına karşı bir tehdidi bertaraf etmişti. Hasan radyoyu dinlerken içinde bir güç damarlarını zorluyordu. Sene ortasında bıraktığı okulu aklına geldi. Birden kendini hayaller kurarken buldu. Dünya liderini yenmiş bir ülkenin çocuğuydu o. Okulu bitirip önemli bir insan olmalıydı. Amcasına söylerse o babasını ikna eder, hatta şehirde okuması için yardım ederdi. Etrafına baktı, ilk kez bu toprakların tarihteki yerini hatırladı. Alparslan burada Türkleri Anadolu'ya sokan zaferi almıştı. Türkler hala bu toprakların efendisiydi. Güneş kültürlerin beşiği Anadolu üzerinde yükselmeye devam etti. Malatya'da Erhaç Hava Üssü'nde gece boyu enkazları temizlemeye çalışan yorgun ve yaralı askerleri yeni gün büyük bir sürprizle karşıladı. Sivil halk erkenden minibüs ve kamyonlara doluşmuş ordusunun yanına geliyordu. Yanlarında yeni hazırlanan pestillerle beraber gece soğuğuna karşı giyecek ve çadırlar vardı. İlk minibüsten elinde kazması beyaz sakalıyla Ahmet emmi indi. Hala onlara şaşkınlıkla bakan yüzbaşının karşısında selama durup, ''Hele bir de bakalım yeğenim, nereye el atalım?'' dedi. İnsanlar güne coşkuyla ülkesi için bir şeyler yapma isteğiyle başlıyorlardı. ABD'nin geri çekilmesi Güneydoğu'daki kargaşayı bıçak gibi kesmişti. Devletin yanında yer alan aşiretlerin de desteğiyle tutuklamalar devam ediyor, teröristler Kuzey Irak'a kaçıyordu. Kaçan teröristlerin takibi yapılırken coşku içinde teslim olanlara rastlanıyordu. Güneş yaralarını saran Hatay, Adana ve Konya'nın üzerinden geçti. Ankara belki de en ağır saldırılara maruz kalmış ama yine de teslim olmamıştı. Karadeniz bölgesinden yanlarında erzakla gelen jandarma ve askeri birlikler halka ekmek dağıtımı yapıyor, enkaz kaldıranlara yardım ediyordu. Bütün iş makineleri daha görkemli bir Ankara'nın yükseleceği başkenti temizliyordu. İzmir'de insanlar sanki sözleşmişçesine deniz kıyısına kahvaltı yapmaya gidiyorlardı. Çekilen sıkıntılar herkesi birbirine yakın kılmıştı. Tanıyan tanımayan birbirine selam veriyor, gülümsüyordu. İstanbul kurtuluşu en fazla hisseden kentti. Türk askerleri Amerikalıların geride bıraktığı bütün askeri teçhizata el koymuştu. Tank, helikopter ve diğer araçlar üstlere götürülüyordu. Belediye ve valiliğin koordinasyonuyla hizmet akışı başlamıştı. Altyapının tahrip olan bölümleri hemen tespit ve tamir ediliyordu. Bütün ülke bir şantiye haline gelmişti. 13 Haziran 2007, saat 02:30, Chicago Heaven Gate, Lyon'un malikanesi. Malikane gölgeler içindeydi. Adrian 3. Lyon'un birden uyandı. Kulaklarını kabarttı. Neden uyanmıştı? Bir şey yoktu. Bir şey eksikti. Uğultu. Evin her tarafını saran güvenlik tertibatı, elektrikli teller, bilgisayar, bunlar sürekli olarak bir uğuldama yaratıyordu. Tıpkı evin nabız atışları gibi. İşte şimdi o yoktu ve sürekli evinde yaşayan adam bunu fark etmişti. Ama şimdi onu korkutan başka bir ses vardı yakında, hem de çok yakında bir nefes sesi. Karanlıktı yatak odası, el yordamıyla gece lambası uzandı ve düğmesine bastı ama hiçbir şey olmadı. Önündeki karanlık hareket etti, biri yatağın kenarına oturdu. ''Bay Lyon'um'' dedi fısıltı. Lyon'um korkuyordu ama en azından bu ses bir öcüye değil insana ait gibiydi. ''Evet'' diye cevap verdi, mantıklı bir diyalog kurma umuduyla. Sonra da hemen ekledi, ''Derdin paraysa dolaptaki çantada 3 milyon dolar var.'' Para lafı o sesin sahibini etkilememişti. ''Sizi götürmeye geldim'' diye cevap verdi karanlık. Lyon'un birden ürperdi. ''Nereye?'' diye korkuyla sordu. ''Cehenneme'' ve ağzına bastırılan şeydeki kloroform kokusunu aldı. 14 Haziran 2007, ABD, bilinmeyen bir yer. Kloroformun yarattığı baş ağrısıyla kendine geldi Adrian 3. Lyon'un. Az mobilyası olan sıradan bir oturma odasının ortasındaydı. Vücudu buhar tankından bozma bir şeyin içine kapanmıştı. Üstündeki yuvarlak delikten kafası çıkabiliyordu ancak. Yandaki deliklerden de kolları çıkarılmıştı. Sanki bir zırhın içine sokulmuş ortaçağ şövalyesi gibiydi. Bedeni ve ayakları tankın içindeydi ve buradan kurtulmak için yapabileceği bir şey yoktu. Tankın ön kapısındaki kilitleri sol tarafındaki boy aynasından görebiliyordu. Sanki gerçeküstü bir rüyanın içindeydi. Bu rüyanın en garip yanı da odanın parçası olan mutfakta sırtı dönük yemek hazırlayan adamdı. Bu onu kaçıran yabancı olmalıydı. Şimdi yavaş yavaş hatırlıyordu. Adam yemeği ocağın üstüne koyduktan sonra ona baktı. Bu bakıştaki bir şey Lyne'ımı korkuttu. Sanki bir insana değil de eşyaya bakar gibiydi adam. Yan odaya giden yabancı ayaklı bir kamera getirip kurdu. Kısa bir kayıt yapıp kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Bu yüz Lyne'ıma yabancı gelmiyordu. Hatırlayacak gibi oluyordu ama tam çıkaramıyordu. Uzun süre konuşmadılar. Yabancı yemek pişince bir tabağı tepeleme doldurup yanına geldi. Lyne'ım kendisini doyurmaya niyetli adamın suyuna gitmeye karar verdi. İlk birkaç kaşıktan sonra zamanının geldiğini düşünüp sordu. Fidye mi? Adam olumsuz anlamda başını salladı. Sonradan aklına gelmiş gibi, gerçi dolaptaki parayı aldım, teşekkürler, işime yarayacak dedi. Seni fidye için kaçırmadım. Peki ne için? Dedim ya, cehenneme götürmek için, öleceksin. İyi ama neden? Ornikron desem ya da metal fırtına operasyonu. Adrian 3. Lyne'ın birden bu yüzü hatırladı. Biraz zayıflamıştı, bıyık bırakmıştı ama yine de tanıdı. Sen o teröristsin dedi tükürür gibi. Binlerce masum insanı öldürdün o bombayla. Adam bir an kaşığı tabağın içinde gezdirdi, ardından kenarına bıraktı. Ve Lyne'ımın suratına güçlü bir tokat vurdu. Demek ben teröristim ha? Bir maden için halkımın yok oluşunu planlayan adam beni yargılıyor ha? Çok kızmıştı. Elini yumruk yaptı Lyne'ım. Adamın kontrolünü kaybedip kendisini öldüreceğini düşündü. Gözlerini kapattı endişeyle ama beklediği darbe gelmedi. Adam gülümsüyordu. Yok dedi, ölümün öyle kolay olmayacak. Sana bir hikaye anlatayım. Bir yandan da Lyne'ıma zorla yemek yedirmeye devam ediyordu. Orta Asya'da yüz kızartıcı bir suç işleyen olursa ona ibret olsun diye inanılmaz bir ölüm hazırlarlarmış. İçi boş bir kütük bulurlar ve adamı kafası dışarıda kalacak şekilde kütüğün içine sokarlarmış. Ve bütün delikleri kapadıktan sonra suçluyu yedirir içirirlermiş. Lyne'ın bu hikayenin kendi durumuna uyduğunu elbette fark edebiliyordu. Ağzına sokulmaya çalışılan kaşığı itmeye çalıştı kafasıyla. Adam saçından çektiği zaman acıyla haykırdı. Beni iyi dinle. Eğer yemeğini yemezsen seni yavaş yavaş budarım. Anlıyor musun? Eliyle Lyne'ımın dışarıda kalan kollarını işaret ediyordu. Çığlıklarını biri duyar diye umutlanma. Bir dağ kulübesindeyiz. Lyne'ım bu adamın elinde tamamen çaresiz olduğunu anladı. Uzatılan kaşığın içindeki yemeği itiraz etmeden yedi. Neyse devam edeyim dedi Gökhan. İnsanı rahatlatmaktan çok korkutan bir sırıtması vardı. Suçlu yiyip içtikçe kütük adamın pisliğiyle dolarmış tabii. Bir süre sonra suçlunun bedeni kendi pisliği içinde kalıp çürümeye başlarmış. Acı dolu, yavaş ve ibretlik bir ölüm. Lyne'ım ağzındaki yemeği yutmaya çalışırken karşısında çalışan kameraya baktı. Bir daha ve dehşet içinde fark etti ki bağırsakları zorlanmaya başlamıştı.
Kitabın sonu. 22 Nisan 2005. Sayfa 302.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr